Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, gönül frekansınızda Sahurdan Seher'e programında beraberiz. Her gün olduğu gibi bugünkü sahur programımızın değerli bir misafirimiz var. Aziz Muhammed Hüdayi Vakfı'nın sosyal hizmetlerden sorumlu genel müdürü Medet Bala kardeşimiz. Aslında bugünkü sohbeti biz vakıf şuuru, vakıf medeniyeti ve vakıfların merhamet medeniyetindeki yeri konusuna özellikle tahsis etmek istedik. Ayrıca bugün Türkiye'de gerçekten herkesin gönül rahatlığı ile içerisinde her türlü imkanını teslim edebileceği bir Aziz Muhammed Hüdayi Vakfı. Onun da hizmetlerini tanıtmak.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, esasında bir inanç, bir kültür ya da bir düşüncenin sözde kalmaması, hayata geçerek kurumsallaşması ve toplumu kucaklaması esastır. O yüzden inancın, kültürün ve düşüncenin kurumsal kimlik kazanarak hayata yansımasına medeniyet deniliyor. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Vakıf medeniyeti nereden gelmiş diye sorarsanız eğer, Hazreti Mevlana diyor ki Cenab-ı Hak insanları üretimde değil de tüketimde eşit yaratmış. İnsan kral da olsa, hamal da olsa günlük kalori ihtiyacı aynıdır. Hatta belki hamalın günlük kalori ihtiyacı kraldan daha fazladır. O yüzden yok ben kralım arkadaş, ben çok fazla zenginim, ben çok fazla besleneceğim derseniz, günlük 10 bin kaloriyle beslendiğiniz zaman 30 yaşında şeker hastalığı yakanıza yapışır. Ömrünüzün sonuna kadar efendim çavdar ekmeğine talim edersiniz. Buradan ne çıkıyor esasında? Gerçekten Cenab-ı Hak insanları tüketimde eşit yaratmış. Hepimiz. Çünkü herkesin günlük aynı kaloriye ihtiyacı var. Zengin, fakir, kim olursa olsun. Ama artan geliri biz ne yapacağız o zaman? Şimdi yine bir velinin bir sözü var burada. Bu vakıf medeniyeti nereden doğmuş meselesini izah getirmek için söylüyorum. Cenab-ı Hak insana kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var diyor. Bir, insanlar vücudu kadar düşünüp ağzı kadar konuşması gerektiğini göstermek için. Çok düşünüp az konuşmak lazım. Bin kere düşünüp bir defa söylemek lazım. Çünkü sözümüz ağzımızdan çıktı mı biz onun esiri oluyoruz. Bir. İki, insanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için. Şimdi adam mevlid tansa, efendim musiki şinassa gırtlağıyla da üretiyor ama nasıl üretirse üretsin insanın tüketeceği bir tek organ var, o da ağız. Eğer herkes vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketse, her insan geliri giderinden bir fazla insan olur mu? Olmaz mı? Herkes gelir giderinden fazla insan olur. O zaman ne yapacağız biz artan geliri? Şimdi biz çocukları düşünüyoruz. Çocuklar bitti, torunları düşünüyoruz. Torunlar bitiyor, torunun çocuğunu düşünüyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak her insanı geliri giderinden fazla bir insan olarak yaratmış. Ve Cenab-ı Hak Müslümanı, muktesit Müslüman, mutedil Müslüman, efendim çok üreten ama az tüketen bir insan. O zaman artan geliri biz ne yapacağız? İşte bu artan geliri biz öldükten sonra da amel defterimizi açık bırakacak. Dolayısıyla bizim kurduğumuz toplumsal bir yarayı saran bir hizmet, çeşme yaptırdık, suyu efendim hastane yaptırdık, okul yaptırdık, cami yaptırdık. Orada o topluma hizmet sürdüğü sürece bu hizmetlerden yararlanan herkesin aldığı ecir o şey yaptıran kişinin, vakıfın amel defterine yazılır. Amel defteri kapanmaz.
Elhamdülillah.
Bu sefer ne yapmış işte? Bizim vakıf medeniyetimiz böyle ortaya çıkmış. Hatta öyle ki vakıf kuracak insanlarımız toplumda saracak bir yara aramak için adam ben bir vakıf kuracağım ama kuracağım vakıf hangi yarayı sarsın? O kadar dolu ki her sahada vakıf var. Ve toplumun şefkat yorganının dışında kalan bir tek canlı yok, canlı bırakın insanı. Bütün insanların ihtiyaçları giderilmiş, hayvanların ihtiyaçlarına yönelik vakıflar kurulmuş. Borçluların ihtiyaçlarına yönelik vakıflar kurulmuş. O yüzden bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Ve bu merhamet ve şefkat medeniyeti de laf ebeliyle olan merhamet ve şefkat değil. Evet. Bakın, böyle yiğitlik laf ebeliyle olmaz. Ben şöyle kahramanım, böyle yiğidim diyerek mangalda kül bırakmasanız da hiçbir anlam ifade etmez. Ben böyle merhametliyim, şöyle şefkatliyim. Bunlar, bak, yiğit iş başında belli olur. Merhamet, kanayan bir yarayı gördüğümüzde sarıyorsak, bir düşeni düştüğünde elinden tutup kaldırıyorsak merhamet odur. Yani merhamet ya da şefkat. Söylem işi değil, eylem işidir. Şimdi medetçim gelelim size. Şimdi siz gerçekten toplumdan merhamet ve şefkatin adeta en güzel örneklerinden birisi olan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın özellikle bu sosyal hizmetler sahasından sorumlu kardeşimizsiniz. O yüzden bu önce konuyu benim arz ettiğim çerçevede bilmiyorum buna esas
isabet olur.
Vakıf yani. Şuuru nedir? Evet. Nasıl olmalıdır? Biz bu vakıf şuurunu, sadakayı cariye şuurunu toplumsal düzeyde nasıl harekete geçirebiliriz? Daha da nasıl yaygınlaştırabiliriz? Çünkü bizim ecdadımız zannediyoruz ki biz sadece zenginler vakıf kurar. Hiç alakası yok. Bir dul kadın tek başına evde kalıyor. Evinin iki odası var. İki odasını vakfediyor. Öyle sadece şeyler değil.
Evet.
Zenginler vakfetmiyor. Ha adamın vakfedecek parası yok. Vakfedecek malı yok. Biz depremde geliyoruz Gerede'den. Bu 99 depreminde arabayla. Bir vatandaş el kaldırdı. Biz de aldık. Adam dedi ki duydum ki deprem olmuş. Benim verecek param yok. Malım yok. Ama beni götürür müsün deprem bölgesine? Can lazımsa can vereyim. Kan lazımsa kan vereyim diyen adam. İşte vakıf budur. Bu da bir vakıftır.
Vakıf insan.
Evet. Evet. O yüzden buyurun.
Peki teşekkür ediyorum hocam. Siz konuyu çok güzel aslında özetlediniz. Bizim medeniyetimize İslam medeniyeti, onun da daha özelinde vakıf medeniyeti denildiğini söylediniz. Hakikaten her medeniyetin kendine ait, kendine mahsus idealleri var. Değerleri var. Ve bunları hayata geçiren de müesseseleri var. Şimdi kapitalist sisteme, o kapitalist medeniyet eğer medeniyetse o dünyaya baktığımızda onların fabrikaları, bankaları, alışveriş merkezleri, borsası, piyasası var. Sosyalist dünyaya baktığımızda onun da ordusu, istihbaratı, kalhozu, salhozu gibi, politbürosu gibi birçok müessesesi var. Bizim İslam medeniyetinin ise buna vakıf medeniyeti diyoruz. İşte orada da hakikaten vakıfları var. O zaman şöyle başlayalım hocam. Vakıf nedir? En basit tabiriyle. Birçok değişik şekillerde vakıf tarif ediliyor. Teknik tabiri şu. Bizim anladığımız manada İslam hukukunda da geçen, yani vakfın malın Allah'a adanması ve Allah'a adanarak ebedilik kazanması, bir başkasının temlik ve temellükünden uzak kalması anlamına geliyor. Böylelikle de vakfın bir kutsiyet kazanması ortaya çıkıyor. Şimdi yani daha böyle kolay bir tarif yapacak olursak, yani aslında vakıf haktan geleni hak adına halka ulaştırma müessesesi diyebiliriz. Ama sizin biraz önce çerçevesini çizdiğiniz merhamet müesseseleri noktasında baktığımızda hakikaten muhterem Osman Ertopbaş hocamızın Vakıf İnfak Hizmet kitabında bir tarif var. Hakikaten çok güzel. Vakıf yaratandan ötürü yaratılanlara sevgi, şefkat ve merhametin müesseseleşmiş olduğu kurumlardır. Buyurun.
En önemli mesele evet, bu.
Bak, mesele bu.
Şimdi demin ben bir şey söyledim, onu bir daha vurgulayalım dinleyicilerimiz açısından. Hiçbir şey sözde kalmayacak. Hatta ben şunu söylüyorum. Peygamber Efendimizin bütün hadis-i şerifleri, efendim davranışları, hatta efendim ikrarı ya da sükutu karşıladığı şeyler, hiçbirisi lafta kalmamış, bir vakfa dönüşmüş. Kurumsal tabii, kimlik kazanmış.
O hocam zaten İslam medeniyetinin öncüsü olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da öncü. Yani insanlara vakıf kurmaya iten dinamikler nelerdir diye baktığımızda öncelikle Allah'tan gelen, Efendimiz vasıtasıyla bize ulaşan ayet-i kerimelerde görüyoruz. Ve sonrasında da Efendimizin bizzat hem ifadeleriyle hadislerinde hem de bizzat yaşantısında görüyoruz. Mesela ayet-i kerimelerden. Hemen Bakara suresinin başındaki işte onlar ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini başkalarına infak ederler. Diğer bir ayet-i kerime Bismillah hep kullandığımız لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sevdiğiniz şeylerden vermedikçe, infak etmedikçe iyiliğin kemaline ulaşamazsınız. İyilikle ilgili bir başka ayet-i kerimede de Bismillah sanıyorum Bakara 177'de yine bu. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kıbelel mescidi diye başlayan. Bu ayetin devamında وَلَاكِنَّ الْبِرَّ diye başlıyor. Asıl iyilik, yani yüzünüzü sağa sola doğuya batıya döndürmeniz bir iyilik değil. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına inanmanız. Sonra da Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden Allah'ın yetimlere, yoksullara, yakınlarınıza, yolda kalmışlara Allah rızası için vermeniz. Bu da önemli. Allah rızası için vermeniz. Şimdi bizim kültürümüzde gerçekten nihai hedef Allah rızasıdır. Şimdi bazen kıyaslama da yapılır hocam. Batı kültüründeki vakıflarla bizdekilerde. Batı'da genelde sosyal bir takım amaçları yerine getirmek için ya da Batı medeniyetini devam ettirmek için yapılan bir takım şeylerdir. Faaliyetler vardır. Mesela hepimizin bildiği Saros Vakfı. Yani
Dünyayı işte, Karıştırma Vakfı.
Evet, yani sosyal bir takım, kendine göre dünyevi bir takım amaçları vakıf vasıtasıyla. Ama bizim bahsettiğimiz vakıf bu değildir. Bizim bahsettiğimiz vakıf bize hem dünyada, özellikle de ahirette lazım olacak vakıflardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ise biraz önce siz de bahsettiniz amel defterini. Hani çok okuduğumuz, çok kullandığımız bir hadisi şerif ki işte insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ama öbür taraftan insan öldüğünde hakikaten dünya ile bağlantısının kesilip gitmesini arzu etmiyor. Efendimiz buyuruyor ki اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْكَتَهَا عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak üç grubunki istisnadır. Bunlardan bir tanesi sadaka-i cariye, bir tanesi salih evlat yetiştiren anne babalar, bir diğeri de ilmiyle amil olan hocalar, ilim
öğrenci
ehli,
yetiştirenler.
Öğrenci yetiştirenler vesaire, kitap yazanlar. Şimdi bu sadaka-i cariye ne? Akan, kıyamete kadar devam eden sadakalar. Kesintisi yok. Yani hep ameli salihten de bahsederiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde çok sık sık geçer. Ameli salih de bu anlama gelir. Yani Allah rızası için ve insanların faydasına olan. Allah rızası için ve insanların faydasına olarak yapılan işlemlerdir. Şimdi böyle olunca bizim medeniyetimizi bir vakıf medeniyeti olarak değerlendiriyoruz. Bu vakıf medeniyetinde de elbette ki çok farklı kurumlar var. Yani sadece insana hizmet eden değil. Efendimizin yine hadisi olarak yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de
ya size merhamet etsin.
Ya size merhamet etsin. Şimdi Sayın Hocam, vakıfla ilgili çok çalışmalar yapılmış. Vakıflar bize anlatan. Biraz önce dedik ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem buyurdu hem de bizzat yaptı. İlk vakıf şeylerini İslam toplumunda yapan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayete göre Fedek arazilerini, hatta bir rivayette öncesinde Medine'deki bir başka hurmalığını vakfediyor. Sonra Hayber'de kendisine kalan ganimetin belli bir bölümünü vakfediyor. Ama sahabeler de Efendimiz'den gördükçe adeta bu konuda yarış ediyorlar. Biraz önceki okuduğumuz ayeti kerimeyi لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayeti inince sahabeden biri diyor ki, bu ayet indikten sonra diyor sahabeden diyor infak etmeyen, vakıfta bulunmayan kimse kalmadı diyor. Şimdi biz vakıf falan deyince hemen aklımıza biraz önce siz de belirttiniz, yani çok büyük müesseseler kurmak, çok efendim varlıklı olmak, çok zengin olmak gibi aklımıza geliyor. Aslında böyle değil mesele. Yani ben hep onu söylüyorum, bunun eğitimini de vermemiz lazım. Mesela ilkokuldaki çocuklara vakıf kültürü anlatılırken denilse ki çocuklar, mesela şu kalem tıraş kurşun kalemi aşmak içindir. Bunu ben bu sınıfa bırakıyorum. Sınıf masasının üstündedir. Bundan sonra bu sınıfa aittir. Bu sınıfı vakfediyorum dese işte bir vakıftır. Yola yazları ortalara konulmuş diyelim ki sebiller var. İnsanlar dükkanlarının önüne koyuyor. Gelen geçen de bir bardak içsin diye. İşte bu bir vakıftır. Şimdi tabii işler modernleşiyor. Daha hayrat, büyük çeşmeler yapılıyor ki bizler de biraz sonra Hüdayi Vakfı'nda bahsederiz. Yurt dışında su kuyuları açıyoruz vesaire. Bunlar da hep birer vakıftır. Bir kütüphaneye bir kitabın alınıp konulması, vakfedilmesi, bu da bir vakıftır. Yani illa büyük rakamlar, büyük efendim müesseseler, büyük zenginlikler beklenmiyor. Şimdi saygılar hocam, tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde vakıflar her geçen gün gelişmiş. Hatta bizim kültürümüzde ilk vakıfların Hazreti İbrahim'den başladığından bahsedilir. Ben bir yerde okudum.
İnne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bibekkete mübareken. Ayet-i kerime.
Bir yerde okudum hocam. Müellif şöyle bir ifade kullanmış. Bana göre diyor, ilk vakfı kuran mutlaka ilk peygamberdir diyor. Belki ona göre de Hazreti Adem'den belki veri geliyor. Fakat Hazreti İbrahim'le ilgili kaynaklarda şöyle bir rivayet geçer. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir gün bir şahısla karşılaşır zahiren. Karşılaştığı şahısa der ki, Allah'ı zikredersen şu sürülerimin üçte birini sana veririm. Ve aralarında üç kez bu geçer. Yani bir zikreder, üçte biri senin der, bir daha derken üçüncü al der, mallar senin, sürüler senin. Rivayetlere göre bu Cebrail Aleyhisselam. Der ki ben Cebrail'im, sen Cebrail'sen ben de Halil'im, Halilullah'ım. Yani ben götüremem bunu, ben de verdiğimi geri alamam. Bunun üzerine o sürü satılır. Büyük bir araziler alınır ve vakfedilir. İlk vakfın hani bizim kültürümüze buradan da başladığı söylenilir. Şimdi tabii hepsi ayrı bir güzel, hepsi ayrı bir şey.
Şimdi
hocam şunu söyleyeceğim bölümümüz bitmeden. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir kitabı var. Tarihte ilginç vakıflar diye. Biraz önce siz de azıcık bahsettiniz. Hakikaten o kitabı baktığınızda öyle muazzam, öyle ilginç vakıflar kurulmuş ki akla hayale gelmeyecek. Vakıf kültürü yalnız Osmanlı'da zirve noktaya gelmiş hocam. Hakikaten Osmanlı Devleti'nde bizim bu ecdadımız Efendimiz'den beri gelen o vakıf kültürünü şaheser bir hale getirmişler. Neler yapmamışlar ki? Yani biraz önce siz bahsettiniz işte hastalara bakan hastahaneler, şifahaneler, hadis öğretilen yerler, Kur'an öğretilen özel yerler, medreseler, ilim bunlar tamam zahiren kolay gibi geliyor. Güzel yazı öğretmek, yolları temizlemek, efendim yerlerdeki pislikleri almak için vakıflar kurmak,
yeşillendirmek.
Kış günleri vahşi hayvanların ya, ihtiyacını gidermek için oraya bile vakıf kuran bir
kuş sarayları yapmış.
Kuş sarayları yapmış. Sadaka taşları koymuş.
Leyleklere hastane yapmışlar.
Bir de bunu yaparken de insanlar incinmesin diye böyle farklı bir metotlar bulmuşlar. Sadaka taşları yapmışlar. Aslında vakıf bugünkü anlamda hocam kurumsal olarak baktığımızda ya biz niye vakıflarla şey yapalım ki biz kendimiz halledelim diye de düşünülebilir. Doğru, insanların bireysel olarak kendi gayretleri olmalı. Ama kurumsallaştığınız zaman da şöyle bir artısı var. Fukarayla yani ihtiyaçlıyla zengini, imkanlıyı ve ihtiyaçlıyı siz aslında buluşturuyorsunuz. Ama gönlünü kırmadan, kalbini kırmadan, rakik bir şekilde.
Ya Medetciğim şimdi bir adamın gidip de siz zekat verecek adamsınız. Ben sizden istemiyorum bunu. Adam bunu istemiyor bunu adam. Ama bir vakıfsa vakıfa çok rahat gidip derdini çok rahat anlatabiliyor. Bir defa evet, bu kurumsal evet, kimlik kazanması. İki, burada alanın bir aşağılık kompleksine kapılmaması.
Çünkü vakfın minnet duygusunda kalmıyor.
Vakfın görevidir bu. Vakıf olarak ortaya çıkmışsanız size emanet edilen o zekatı ya da işte o şartlı bağışı yerinde kullanmanız önemli. Bu konuda vakfın vereceği güven tabii çok önemli, hassasiyet önemli, titizlik önemli ama en önemli mesele bir vatandaş bir başkasına gidip kendisi bizzat kendi ihtiyacı için isteyemez ama vakıftan gelir ister.
Müesseseye gelip talep edebiliyor.
Tabii burada ben şimdi süremizin sonuna gelirken şunu söyleyeyim ben esas. Bugün bizim işte 1001 çeşit vakıf Osmanlı bunu gerçekten evet, öyle yaygınlaştırmış ki adam bizim toplumsal yorganımızın dışında canlı bile kalmamış. Hatta bitki bile kalmamış. Yani ağaçlandırma, yeşillendirme, park bahçe yapma, şehir dekorasyonu için vakıflar kurulmuş, evet, temizlik için kurulmuş. Ama bütün bunlara baktığımızda bizim ecdadımız Hazreti Peygamber Efendimiz'den hiza mesafe almışlar. Onun hadis-i şeriflerine bakmışlar. Evet. O neyi teşvik etmişse onu hadis-i şerifin yazılı olarak kalmasına değil, onu kurumsal kimlik kazandırarak vakıflaştırmış. Dullara, yetimlere, öksüzlere, şehit çocuklarına, yaşlılara, kölelere, efendim azat edilen kölelere. İşte dağ başlarında kışın aç kalması düşünülen vahşi hayvanlara, yabani hayvanlara varıncaya kadar. Yani Türkiye'ye gelip de efendim Türkiye'de muhtaç duruma düşen turistlere varıncaya kadar. Yani hiçbir toplumda bir tek fert kendi derdiyle baş başa bırakılmamış. Hazreti Mevlana diyor ki eğer dünyada üşen bir tek kişi varsa benim ısınmaya hakkım yoktur. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerif var. Bak Mevlana bunu esasında bu hadis-i şerifi evet. anlatıyor. Güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını güneşin battığı yerdeki bir Müslüman cenevinde duymazsa bizden değildir. Eğer görmezseniz dünyada fakir ne yok. Sizden fakir kimse yok.
Evet.
Görmezseniz. Görürseniz çok yarılacak sarı var.
Eğer yüreklerinizin çok, kulakları açıksa çok feryatlar duyuyorsunuz.
Çok sarılacak yara var.
Evet.
Çok tutulacak el var. Çok kaldırılacak düşmüş var. Yeter ki siz özellikle o dört duvar arasında feryadı duvarların arasına sıkışıp kalmış o afif dedi Kur'an-ı Kerim'de. Mahrum dedi.
Efi envarim hakkul sâili vel mahrum dedi.
Esas evet. onları dertlerini kimseye açamayan ama kendi derdiyle baş başa kalmış. Allah'a sadece derdini açan insanları arayıp bulmak çok insan var. Dolayısıyla bu da dertli olmayı gerektiriyor. Çile sahibi olmayı gerektiriyor.
Mesuliyet kubur, insanı diyor hocam bazen.
Kubur faresi hayat. Meselesiz, çilesiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Bütün bu vakıf medeniyetini çıkaran bizim çilemizdir. Toplumun, kardeşlerimizin, diğer insanların ihtiyaçlarını düşünmek, hatta bırakın onu. Kendi ihtiyaçlarımızdan daha çok muhtaç kardeşlerimizin ihtiyacını ön almak. Buna bezil ve İsar deniyor. O yüzden şimdi değerli dinleyicilerimiz sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. İkinci bölümümüzde inşallah Medet Bey'le Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın himmeti ve hizmeti sadece ülkemizde değil, İstanbul'da değil, bütün ülkeye yayılmış.
Elhamdülillah.
Ve aynı zamanda elhamdülillah yurt dışına da yayılmış hizmetleri var. Bu hizmetleri sizlere arz etmek üzere. Medetciğim şimdi tabii baştan beri bizim başlattığımız bayrağı siz teslim aldınız. Ama aldığınız bayrağı daha yükseklere, daha geniş bir coğrafyaya taşıdınız. O yüzden Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile ilgili bize bilgi verir misiniz? Hem bugünü hizmetleri, hem yurt
hocam.
İçi hem yurt dışı. Bir de çok değişik vadide hizmet eden bir vakıf. Ki hatta biz kuruluşunda hep beraberdik biliyorsunuz.
Evet.
Mesela biz önce erzak dağıtımı ile başladık. Aşağı yukarı İstanbul'da 2500-3000 ailemiz var. Her bir aile erzakı ayağına götürüyorduk. Ayağına götürürken her ay aynı zamanda da bir denetim de yapıyorduk. Bu adam zekata muhtaç mı, değil mi? Efendim, bir bu denetim sağlanıyor, bir de verdiğimiz zekatı fakir fukaranın alıp da götürecek şeysi yok. Yağıyla, peyniriyle, zeytiniyle, efendim pirinciyle nasıl götürecek? Şakülük ayar adamın mübisiyle ayağına kadar götürüyorduk. Sonra baktık ki ya erzak vermek yetmez. Ne yapmak lazım? Bu ailelerin çocuklarını okutmak lazım. Tuttuk işte kızlarımız için efendim Kur'an kursları açtık. Erkekler için yurtlar açtık, Kur'an kursları açtık. Sonra öyle bir noktaya geldi ki öyle yalılarda ve dadılar elinde büyümüş aileler gördük ki ömürlerinin sonunda yalnız ve yardımsız kalmışlar. Öyle insanlar. Adama para verseniz de bir anlam ifade etmez. Erzak verseniz de bir anlam ifade etmez. Adamın bir defa bir yanında konuşacak bir dile ihtiyacı var. Ağzına sıcak çorbayı uzatacak bir ele ihtiyacı var. Buna para verseniz ne olur? Buna erzak verseniz ne olur? Huzur evleri yaptık hatırlıyorsanız.
Evet.
Hem hanımlar için hem beyler için. Ve dedik ki bu ailelerin çocuklarını yetiştirelim, okutalım. Sonra bu çocuklar hayatta kendi ayakları üstünde dursunlar ve hiç kimseye muhtaç olmadan ailelerini yüklensinler, taşısınlar. Okuttuk. Her kademede. Yani ilkokuldan başlayan ortaokul, lise, üniversite. Yüksek lisans doktora dahil. Herkesin elinden tutmaya gayret ettik. Yani bunu söylerken ne diye söylüyorum. Bu şey, başladığınız hizmet bizi bu noktaya götürdü. Görüyorsunuz ki toplumda bu iş böyle gitmesi lazım. Erzak verdik, biz görevimizi yaptık. Yetmiyor ki. Verdiğin erzakı kullanamıyor ki adam. Yaşlı, yalnız kalmış. Ne olacak? Dolayısıyla yani işte çocukları ne olacak bunların? Böyle biz hatırlıyorum ben. İnşaat ustası bir şey düşmüş inşaattan ölmüş. Çarşaflı bir hanımefendi. 6 tane de çocukla kalmışlar. 6 aylıktan tut. Efendim işte 10 yaşına kadar çocuklar. Şimdi ne yapacaksınız buna? Maaş da verseniz. Odun veriyorsun, kömür veriyorsun, erzak veriyorsun filan ama maaş da veriyorsun. Ha bunların çocuklarını da alıp bizim okutmamız lazım diyerek bu halka halka böyle genişledi. Yani bir göle taş attığınız zaman nasıl o taş halelerle şey yapıyor ya. O yüzden bu hizmet halkası gittikçe genişledi, genişledi ve bugünkü noktaya geldi. Ben biraz dününden bahsettim. Siz bugününden bahsederseniz memnun olurum ve
ben de
Allah,
dünüyle başlayarak
Allah'a binlerce defa hamd ediyoruz ki Rabbim bizi hep bu hizmetlerde istihdam etmiş. Hani kul Cenab-ı Hak indindeki mertebesini görmek istiyorsa kendisini nerede istihdam ettiğine baksın diye. O yüzden öldüğümüzde ben öyle zannederim ki daha çok niye biz vaktimizi ve ömrümüzü Hüdayi Vakfı'nda harcamadık, bu hayri hizmetlerde, infak hizmetlerinde harcamadık diye de pişman olacağımız bir dilimde bulunuyoruz. Bu pişmanlığı ben hissediyorum. O yüzden şimdi biz vakfımızın bugününü anlatırsanız memnun oluruz.
Şimdi hocam birinci bölümle de bir bağlantı olsun. Vakıfı tarif ederlerken aynı zamanda bir hizmet müessesesi diye tarif ediyorlar. Hizmeti de Nurettin Topçu, içimizdeki merhametin hareket haline geçmiş şeklidir diyor. Yani
eyleme geçmiş şeklidir.
Eyleme geçmiş.
Tabii.
Ben merhametliyim, ben efendim şöyleyim demek yetmiyor. Harekete geçmek gerekiyor. Vakıflar da bu harekete geçmiş kişilerin oluşturduğu müesseseler. Ki Allah razı olsun ilk kuruluşunda sizler de vardınız.
Ama tabii bunun
20,
esas kuruluşunda.
20 yiğit insan.
Ama buna Allah razı olsun. Tabii başta İnşallah Rabbim şefaatine nail eyler.
Amin.
Hacı Musa Efendi Hazretleri, onun işaretleriyle kuruldu. Ondan sonra Osman Nuri Topbaş Efendi Hazretleri, onların gayretiyle devam etti. Mahmud Sami Efendi, Hacı Sami Efendi Hazretlerinin tabii himmeti, duaları öyle başladı. Ama bugün hangi noktalara geldi?
Ya,
ben burada şimdi da matematiğin iflas ettiğini görüyorum. Samimiyetin nasıl insanları böyle bir müesseseyi başarıya götürdüğünü görüyorum. Allah sizlerden razı olsun.
Amin sizlerden de hocam. Kuruculardan şey yapınca bizim o ilk 20 kişilik kurucularımızdan 8 tanesi rahmetli oldu.
Allah rahmet eylesin.
Yani şimdi Hüdayi Hazretlerinin şu dörtlüğünü hatırlamak gerekir. Yalancı dünyaya aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı viranedir bu. Bunda konan göçer, mihman eğlenmez diyor ya. Hakikaten iki kapılı bir virane. Gelen gidiyor ama geriye ne bıraktı? Bütün mesele o. Biraz önce onu konuştuk. Geriye neler bıraktık? Allah razı olsun sizler de buraya güzel bir Hüdayi Vakfı.
Biz de göçeceğiz canım. Biz
amenna,
ama bunlar inşallah
Hazreti Hüdayi
bizim iz olarak kalacak.
Hocam Hazreti Hüdayi kendi zamanında ilk kurduğu vakıfta ki bundan 400 yıl kadar önce vakfiyesine bir madde koyuyor. Diyor ki özellikle bizim diyor bu dergahımıza, hankahımıza uzaktan yakından gelenlere diyor. Özellikle de mübarek gün ve gecelerde taham pişirile ve dağıtıla diyor. Şimdi sizler de Allah razı olsun Hüdayi Vakfı'nı ilk kurarken bu Hazretin vakfiyelerine de biraz örnek alarak kurmuşsunuz. Ve bir tas çorbayla başlayan bu hizmet biraz önce sizin saydığınız noktalarda dünyanın birçok yerinde belki bugün kilometrelerini ölçme imkanımız olmayacak. Yaklaşık
hatta
kurumsal müessese olarak.
Hatta Medetciğim bak bu Hüdayi Hazretleri'nin bu vakfiyenin gaye maddesindeki şey önce Hüdayi'de mübarek gün ve gecelerde
başladı.
İftar veriliyordu sadece.
Evet.
Ya sonra bunu mübarek gün ve gecelerde hiç olmazsa Ramazan'da her güne yağalım. Bak tohum mübarek gün ve gecelerde. Daha sonra Ramazan'da her gün verilmeye başlandı. Ya bu olmaz, buna bir kurumsal kimlik kazandıralım derken Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın ortaya çıkışı da böyle oldu.
Elhamdülillah. Tabii işte o atılan samimi tohumlar, o günkü başlayan o güzel adım ve hareket önce Orta Asya'dan Kafkaslara, Balkanlara, oradan Afrika'nın çeşitli ülkelerine yaklaşık kurumsal olarak 30'un üstünde kurumsal yerde müesseselerimiz var. Aslında insani yardım olarak baktığımızda 50 civarındaki ülkede hizmetimiz var. Bir de buna basın yayın diye kitap çalışmalarımız oluştu hocam. Bunlarla hemen hemen belki 150 ülkede var. Tabii neresinden yakalayabilirseniz yine ayet-i kerimede bir insanın hidayetine vesile olmak bizim için işte bütün insanlığın, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşu gibidir. Onun için çok güzel gayretlerle devam ediliyor. Ancak ülkemizin de içinden geçtiği şartlar ve durumlar bizi bazı konularda daha ileriye taşımak zorunda bıraktı. Suriyeli kardeşlerimiz 3-4 senedir daha fazladır bizim misafirlerimiz. Onları görmezden gelemeyiz. Hem İstanbul içindeki...
Onlar muhacir, biz ensar olacağız.
İnşallah, inşallah Allah layık
eylesin. Ekmeğimizi bölüşeceğiz, başka çaresi yok. Bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyetimizde sıkıntılar, bak, paylaşıldıkça küçülür, sevinçler paylaşıldıkça büyür. Vakıflarımızın bir hedefi de bu. Sıkıntıları paylaştırarak küçültmüş, sevinçlerimizi de paylaştırarak bütün büyük topluma yaymış. Evet.
Şimdi hocam, tabii bu bir Ramazan programındayız. Onun için ben daha çok Hüdayi Vakfı'nın Ramazan programlarından da vaktimiz ilerliyor. Ondan bahsedeyim. Şimdi sizin o ilk günlerde başlattığınız o iftar çalışmaları şu an İstanbul'da Hazreti Hüdayi'nin yanındaki merkezimizde yaklaşık 1500 kişiye çıktı. Bu Çilehane'deki aşevimizde yine yaklaşık 1500 kişi, 1200-1500 kişi arasında her gün aş veriliyor. Bunun haricinde müesseselerimizde, Kur'an kurslarımızda, yurtlarımızda vesairede bu fukaraya ve öğrencilere, talebelere, bölgedeki yani müessesemizin yakınındaki fakir fukaraya da iftarlar ikram ediliyor. Erzak zaten devam ediyor. Her tarafta olduğu gibi. Yaklaşık bizim bu seneki planlamalarımıza baktığımızda 30 kadar ülkede iftar sofraları açıyoruz.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Mekke, Medine dahil, Suriyeli
peki,
kardeşlerimiz
ben,
dahil.
Ben şöyle bir hesap yapıyordum biz. Şimdi aşağı yukarı bu 5000 kişilik günlük yemek çıkıyor.
Evet efendim.
Şimdi bu 5000 kişilik sıcak yemekte diyelim ki 100 gram et kullansanız adam başı. Günde ne yapar? 500 kilo yapar.
500 kilo.
500 kilo yapar. Ayda ne yapar? 15 ton yapar. Senede ne yapar? 200 ton yapar. Ramazan'ı da ilave ederseniz bu. Ramazan çünkü daha çok şöyle. Ya biz başladık buraya. Bir tek et faturası yok şeyde. Niye? Ya oraya millet adak için, efendim şükür
Allah
için kurbanlar kestiriyorlar.
Evet.
Bak biz o kurbanlarla ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bir de artanı da fakir fukara da et dağıtımı yapıyoruz.
Artanı da bu arabalarımızla
kesiyorduk beraber. Kurban bayramlarında. İşte aşağı yukarı 500 kadar büyük baş, 1500-2000
küçük baş.
Küçük baş kesiyorduk. Bunların bir kısmını stokluyorduk. O zaman şeyde şoklatırdık Haydarpaşa'da.
Şimdi bizi. Normal ondan günlük sonra adaklarımızdan da bu artanları günlük şeylerimizle, minibüslerimizle, arabalarımıza götürüyoruz.
Müfettiş geldi şimdi, müfettiş. Bizim vakfı denetti mi? Baktı. Ben müfettişe dedim ki bak sayın müfettişim dedim bak bizim burada matematiğin iflas ettiği yerdir dedim Hüdayi Vakfı. Neden? Bak günde 5000 kişilik yemek çıkarıyoruz ama 1 kilo et faturası bulamazsınız. Dışarıdan et satın almıyoruz. Allah razı olsun bu hamiyetperver milletten ki onların getirdiği bir defa şükür kurbanları, adak kurbanları. Onlar bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Hatta biz ailelerimize de et dağıtıyoruz artanlar.
Elhamdülillah. Şimdi hocam Ramazanlarda şöyle bir güzellik var. Özellikle Üsküdar'da ve Çamlıca'daki ve müesseselerimizde bizim her akşamımızı bir hayır sahibi alıyor. Kaç paraysa maliyeti ki Üsküdar'ın ve Çamlıca'nın 12.500 lira. Yaklaşık diyoruz ki biz misafirlerinize geleceksiniz. Yani tek gelmek yok. 50 kadar misafir getirin, 60 kadar misafir getirin. Zengin fakir bir araya geliyor. Şimdi orada bakıyor. Yani diğer zenginler efendim fakiri fukarayı görüyor. Kendisinde bir infak duygusu, merhamet duygusu oluşuyor kendisiyle beraber. Bir sonraki yıl aman bize de geleceksene buradan bir gün versenize diyor. Her zaman müsait olmuyor ama imkanımız olduğu müddetçe de onlara da yer açmaya çalışıyoruz ya da diğer müesseselerimize. Bu çalışmayı tabii şimdi Üsküdar'daki fakir fukara geliyor, öğrenciler geliyor, zenginler bu iftar sahibi ve şeyler geliyor. Öyle bir toplumsal kaynaşma oluyor ki yani orada herkes bir arada, hele de iftarın o akşam şey saatinde açlığın böyle bu sefer ben sadece iftar vermekle kalmamam lazım diyor. Zekatını daha düzgün hesaplıyor. İbadetlerine daha farklı bir bakış oluşuyor. Normal zamanda da ben diyor birkaç tane öğrencinin diyor bursunu versem ya da fakir fukaraya aylık erzak dağıtıyormuşsunuz onlara da ilave yapsam diye bizlere böyle daha farklı bir atmosfer oluşuyor. Bu çalışmalarımızı yurt dışındaki hizmetlerimiz olan hemen her tarafa da yaptık. Dedik ki isteyen vatandaşlarımız da buna dahil olabilir. Bir kişilik iftar maliyeti 15 lira diye. İster bir kişilik ister 50 kişilik. Kaç ne kadar arzu ederse bunlara katkıda bulunabiliyor insanlar. Kendileri de o iftar sofralarına, yani bir kişi tabii iftarın faziletini, iftar vermenin, Ramazan'daki infakın faziletini pek fırsatımız
şimdi
olmadı.
Şimdi burada Medet'ciğim bir şey söyleyeyim. Tabii tekkelerde hep üç öğün yemek çıkar.
Evet.
Bunun sebebi ne? İnsanları sofralarda gözde bir araya getirirsiniz. Gözde yakınlık, gönülde yakınlığa sebep olur. Kaynaşma dediniz ya, ifade ettiniz. Hatta bir veli diyor ki, aynı sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Bu toplumsal kaynaşma ve dayanışmayı, bizim toplumsal bağlarımızı pekiştirmeyi hedefleyen bir iş. Alttan alta sapasağlam bir toplumsal yapı kuruluyor. Ama şimdiki bu vahşi kapitalizm dediğimiz, merhametsiz ve şefkatsiz, sadece kendi hazı ve hızı için yaşayan bir insan türü ortaya çıkarttı. Bunlar da bizim bu halının ilmekleri olur ya, oraya kezzap dökerek bunu çürütmeye çalışıyorlar. O yüzden Allah Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na ve bu tip hizmetler yapan bütün hayri müesseselere hayırlı hizmetler nasip etsin. Amin. Gayretlerini artırsın. Burada bizim vurgulamamız gereken nokta esas, şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na, vakfında bizim başlattığımız şey aynen devam ediyor. Tahkikat yapmadan hiç kimseye
bizim
zekat verilmez.
Ekiplerimiz hocam
neden
hem erzak dağıtımında hem diğerlerinde tahkikat yapıyorlar. Ona göre işlem
şimdi
yapıyorlar.
Dinleyicilerimize de bu hususta, maalesef bu işin de çok istismarcıları var. Nasıl dilenciler çok, bu zekat şeysi dilencileri de çok. Bunların da istismarcıları var. O yüzden bir tahkikat yapıyoruz. Siz tahkikat yapmadan bir adama zekat verdiniz. Sonra da adamın zekata layık olmadığı anlaşıldı. O zekatı iade etmeniz gerekir. Ama tahkikat yaptınız. Dediniz ki tamam, bu adam zekata müstehak, verdiniz zekatınızı. Sonra o adamın zengin olduğu anlaşıldı. Efendim zekata almaya layık olmadığı anlaşıldı. O zekatınızın iadesi gerekmez.
Evet.
O yüzden bizim Hüdayi Vakfı'nın ta baştan sağlam çizildiği için dinleyicilerimiz bunu bilsin diye arz ediyorum ben. Bir defa tahkikat yapmadan hiç kimseye yardım yapılmaz. Ha, tahkikat yapıldıktan sonra bu tahkikat bir defa bir tahkikatta da
Kalmıyor.
İşte her ay erzakı götürürken diyelim, evet, ki orada hem erzakı teslim ediyorsunuz
hem de bakıyorsunuz,
yeni bir denetim olmuş oluyor. Evet. Yani dolayısıyla adamın dedikleri ne kadar doğrudur değildir, onlar ortaya çıkıyor. O yüzden ben Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın bütün kurucularını, özellikle de rahmeti rahmana irtihal etmiş kurucularını Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Efendim, ve gayret eden, hizmet eden, burayı seven ve burayı ziyaret eden herkes için bu güzel şu sahurda Rabbimizden hayırlı hizmetler, hayırlı ömür niyaz ediyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim, mecliste ben çok gördüm. Talebeliğinde bizden erzak almış. Talebeliğinde burs almış.
Ya da yemekte bulmuş.
Talebeliğinde yemek yemiş. Böyle yüzlerce adam arastadım.
Ben de Hüdayi'liyim.
Bürokraside karşılaştım. Evet. Adam müsteşar olmuş. Hocam beni hatırladınız mı? Biz nerede hatırlayalım? Ama ben dedi, Hüdayi Hazretlerinden siz bize hep erzak verdiniz, burs verdiniz dedi. Öyle okuduk. Onları görünce esas işte sadaka-i cariye olan, evet, hizmetlerin böyle de karşımıza çıktığını gördüm. O yüzden sayeniz meşgul olsun.
Allah razı
gayretiniz
olsun.
Gayretiniz mecbur olsun.
Bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Siz şey yapınca aklıma geldi. Hem dinleyicilerimize bir Hüdayi Hazretlerine ziyaret etmek için bir vesile olsun. Hüdayi Hazretlerinin türbesinin tam üstünde, giriş türbesinin üstünde bir dörtlük var. Onun ilk bir beytini hatırladım şimdi. Diyor ki, dila tahsilidem dersen eğer zevki ilahiden, nasibin alır giren elbet Bab-ı Hüdayi'den.
Güzel.
O zaman Bab-ı Hüdayi'ye herkesin koşup, ister ihtiyaçlıysa ihtiyacını gidermek için, imkanı varsa imkanlarını başkalarıyla paylaşmak için, gönlünü geliştirmek için.
Bizi ziyaret edin.
O duası.
O duayı söyle yalnız.
O duayı söyleyelim, evet, efendim. O dua, Hazreti Hüdayi'nin sevenlerine ve müridanına şöyle bir duası vardır. Der ki, sağlığımızda bizi, vefatımızda kabrimizi ziyaret edip, ömründe bir kez türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizim olanlar denizde boğulmasın, yanarak ölmesin, imanlarını kurtarmadıkça da göçmesinler ve öleceklerini bilsinler ve haber versinler der. İnşallah Mevla Hazreti Hüdayi'nin bu duasına bizleri nail eyle.
Amin. Çok teşekkür ediyoruz Medetçiğim.
Biz teşekkür ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz, bir sahurdan sehere programında Medet Bala ile beraber olduk. İnşallah hayırlı ve faydalı sohbet icra ettik. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlar fetholsun. Şerler defolsun. Gönül muratlarınız hasıl olsun. Geçmişlerinize rahmet olsun. Tekrar bir sahur ve sahurdan seyre programında daha beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun.